Ayrım 33, sayfa 357. Memorandum, Anders de la Motta. 50. Bölüm. Sialart Skatan No. 2 oldukça güzel mercan renkli dört katlı vitray pencereli, neredeyse Gamla'nın tam ortasında bir 17. yüzyıl yapısıydı. Stockholm'deki en güzel binalardan biriydi ve tahminen en pahalıları arasındaydı. Dar yollar trafiğe kapalıydı ve taş döşemelerin üzerindeki karlar sokağı tehlikeli bir biçimde kayganlaştırmıştı. Ancak bunların hiçbiri Natalie'yi rahatsız etmiş gibi değildi. Arabayı eski yapıların arasına sokup kapının tam önünde durdu. Sarac bir dakika kadar arabanın içinde oturup binaları inceledi. Şimdi gayet net hatırlıyordu. Özellikle de öne doğru fırlayan güzelim taş verandayı. Melek kakmalı, soluk renkli kum taşı ve yanlardan birer heykel. Yine Roma tanrılarıydı, bu tesadüf olamazdı. Şuraya park edebilirsin. Dar ara geçidin biraz genişleyip ufak bir meydan oluşturduğu yeri işaret etti. Sonra Natalie daha onunla gelmeyi teklif dahi edemeden arabanın kapısını açtı. Bir an için defter ve diğer şeylerin olduğu çantayı yanına almayı aklından geçirdi ama sonunda arabanın bagajında bırakmaya karar verdi. Binanın girişine bir miktar kar birikmiş, kapıyı aralık bırakmıştı. Sarac karı ayağıyla iteleyip kapıyı arkasından kapattı. E. von Katzow 4. katta yaşıyordu. Sarac merdivenleri çıkıp meşe kapının önünde durdu. Birkaç derin nefes alıp kalp atışlarını düzenlemeye çalıştı. Tam kapı zilini çalacakken merdivenlerde ayak sesi duydu. ''Bekleyebilirdin'' dedi Natalie soluk soluğa. ''Neyse ki yaşlı bir teyze bana kapıyı açtı.'' Göz kırptı Sarac da az daha gülümseyerek karşılık veriyordu ki bunun yerine mutsuz olmuş gibi surat astı. Natalie'yi bu işin içine daha fazla sürüklemek istemiyordu. Ona arabaya dönmesini söyleyecekken Natalie hızla gelip kapı zilini çaldı. Zil kafasında tanıdık bir uğultu başlattı ve Sarac birkaç saniyeliğine gözlerini yumdu. Kapıyı dik duruşlu kara kuru bir adam açtı. Evet dedi. Kelime neredeyse burnunda kayboldu. Eugene von Katzow diye sordu Natalie. Kim soruyor diye mırıldandı adam. Natalie Sarac'a baktı ve dirseğiyle onu nazikçe dürttü. Bu arkadaşım sizi tanıdığını söylüyor. ''Hiç sanmam.'' diye kestirip attı adam. ''Beni bir başkasıyla karıştırıyor olmalısınız.'' Kapıyı kapatacak gibi oldu ama Natalie ayağını araya koyup ona engel oldu. ''Hadi David.'' diye fısıldadı Sarac'a. ''Aradığımız bu adam mı?'' Sarac ağır ağır başını iki yana salladı. Uğultu giderek artıyordu. ''Beni bağışlayın hanımefendi ama ayağınızı kapıdan çekmenizi rica etsem.'' Adamın sesi hala aynı kuruluktaydı. Natalie uzun uzun Sarac'a baktı, sonra ayağını çekti. Son anda Sarac elini kaldırdı ve kapının kapanmasına engel oldu. Arthur dedi. Eugene David Sarac'ın geldiğini söyledi. Sesi farklı tınlamıştı, yumuşak ama kesindi, kapıyı bıraktı. Adam kapıyı kapadı, sessizlik çöktü. Sarac, Natalie'nin kendisine baktığını fark etti ama bu sefer hiçbir şey söylemedi. Kapı yeniden açıldı. ''Buyurun lütfen Bay Sarac'' dedi adam. Sarac'ın Arthur dediği adam onları uzun bir koridora yönlendirdi. Kalın duvarlar, yüksek tavan ve ağır, gerçek antik halılar altında gacırdayan ahşap bir zemin. Girdikleri oda Natalie'nin beklediğinden daha moderndi. Bir çift kanepe ve beyaz duvarlardan birinde büyükçe bir televizyon bulunuyordu. Diğer duvarlarda ise pek çok çerçeveli fotoğraf ve resim vardı. Kubbeli tavan hafifçe aydınlatılmıştı, bu yüzden olduğundan da yukarıda görünüyordu. 60'larında bir adam kanepelerden birinde oturuyordu. Kırmızı kadife bir robe de chambre giymişti ve dikdörtgen güneş gözlükleri kullanıyordu. Kanepede adamın kucağını örten battaniyeye kafasını yaslamış, büyükçe kahverengi sarı bir köpek vardı. Natalie ve Sarac yaklaşırlarken köpek ağır ağır kuyruğunu sallamaya başladı. Merhaba Brutus dedi Sarac. Köpek onun sesini duyunca kuyruğunu daha hızlı sallamaya başladı ama başını kaldırma zahmetine katlanmadı. Bizi bağışlayın dedi kanepedeki adam. Belli ki bu Eugene von Katzov'du. Brutus da ben de bu aralar zor hareket ediyoruz. Arthur size bir şey getirsin mi? Kahve, çay.
Kahve lütfen dedi Natalie.
Von Katzov oturmalarını işaret etti. Arkadaşını tanıştırmadın David. Natalie'yi işaret etti.
Bu Natalie. O bana yardımcı oluyor dedi yüzüne ekşitip.
Anlıyorum. Von Katzov başını salladı. Yardım eden arkadaşların olması güzel değil mi? Onlar olmadan yapamazdım.
Sessizlik çöktü ve Natalie fırsattan istifade etrafa göz attı. Fotoğrafların bazıları eski sirk posterleriydi. Birindeki Ringling Bros ve diğer bir tanesindeki Barnum & Bailey isimleri ona tanıdık geldi. Hepsinde çeşitli denge hareketleri görünüyordu. En büyüğü bir film afişi gibiydi. Natalie afişin bir köşesinde Britt Eklund'un adını gördü. The Great Valendas. Bu adı daha önce nerede duymuştu?
David sonunda yolun buraya düştü.
Von Katzov'un sesi mesafeliden ziyade üzgündü.
Tekrar ayaklanmana sevindim diye devam etti ama korkarım buraya boş yere geldin.
Nasıl yani diye sordu Sarac.
Natalie tam çözemiyordu ama Sarac'ın sesi ona çok farklı geliyordu. Daha keskin, daha kendine güvenliydi.
Kafandaki boşlukları doldurabileceğini sanıyorsun. Neler olup bittiğini açıklayabileceğimi. Belki derinlerde bir yerde her şeyin arkasında benim olduğumu bile düşünüyor olabilirsin dedi Von Katzov.
Yanılmış mı olurum Eugene?
Von Katzov acıyla gülümsedi. Sen ne düşünüyorsun David?
Sarac omuz silkti. Buraya ne düşündüğümü konuşmaya değil senin bildiklerini öğrenmeye geldim.
Natalie önce Sarac'a sonra Von Katzov'a baktı. Aynı şekilde gülümsediklerini fark etti. Sanki yaptıkları beylik konuşmalar aslında tamamen başka anlamlara geliyordu.
Tam senden beklenen şey David.
Von Katzov başını nazikçe iki yana salladı. Doğrudan konuya dalmak, ihtiyacın olanı almak, sonuçlarını hiç düşünmemek. Hareketlerinin diğer insanları nasıl etkileyeceğini umursamamak.
Natalie, Sarac'ın gülümseyişinin yavaş yavaş kaybolduğunu gördü. Von Katzov da bunu fark etmiş gibiydi çünkü öne doğru eğilmişti.
Aradığın kişi ben değilim David, en azından bunda hemfikir olabilir miyiz? Belki buraya her şeyin arkasındaki aklı bulmayı umarak geldin ama içten içe bunun böyle olmadığını biliyorsun.
Von Katzov bir elini salladı.
Gözüm artık %20 görüyor. Eşlik eden biri olmadan dışarı bile çıkamıyorum. Ben de insanları buraya davet ederek kendimi eğlendiriyorum. Özellikle de doğru yöne doğru biraz ittirili vermeleri gereken insanları. Sen de onlardan biriydin David. Hatta en akıllılarından biri. Diğer şeylerin yanı sıra Roma tanrılarına olan ilgimiz de ortaktı.
Von Katzov hizmetçisi iki gümüş demlik, üç kupa ve altlık dolu bir tepsi getirdiğinde durakladı. Hizmetçi tepsiyi masaya bırakıp sessizce çıktı.
Eski dostun Dreyer'le konuştum dedi Sarac Natalie'ye kahve koyarken. Şimdi endişelenmiş gibi görünme sırası Von Katzov'daydı.
Aslında onun için çalıştığımı iddia etti. Beni, seni ve bölgesel suçlardaki diğerlerini gizlice gözetlemem için tutmuş. Senin bu konu hakkındaki düşüncelerin nedir?
Sarac kahve kupasını alıp arkasına yaslandı.
Natalie birden olan biteni anladı. Bir oyun, bir çeşit sözlü satranç müsabakası izliyordu. Aklına Sarac'ın kitaplığındaki psikoloji kitapları geldi. Hepsi etki, ikna, insanlara istediğinizi yaptırmakla alakalıydı.
Von Katzov bir süre sessizce oturdu, iri köpeğin çenesini aylak aylak okşadı.
Bence Dreyer işe yarayacağını düşündüğü şeyi söylüyor. Görmeye çalıştığın resme bir şekilde uyacak türden şeyleri.
Sarac kupasını bıraktı. Yani yanıldığını mı söylüyorsun?
Öyle demedim.
Fon Katsov köpeği okşamaya devam etti. Hayır da demedim.
Açık seçik konuşmaktan hep kaçınırsın zaten, dedi Saraç.
İki adam birbirine bakıyordu. İkisi de bir şey söylemedi. Birbirlerinin bir sonraki hamlesini bekliyorlardı.
Natalie çoktan bunalmıştı. Cevapları ihtiyacı vardı, hem de hemen. Ricard'a götürüp onun kendisine olan güvenini tazeleyecek bir şeye. Öne doğru eğilip kupayı gürültü çıkaracak biçimde sehpaya koydu.
İç cambazlarına olan ilginizin sebebi nedir diye sordu Fon Katsov'a bakarak. David'in evinde bir tane gördüm, şimdi de tüm bu posterler.
Fon Katsov ona döndü. Koyu renk gözlükleri gözlerini gizliyordu. Bu da gülümseyişini yorumlamayı oldukça güçleştiriyordu.
Sirklere hep ilgi duymuşumdur, dedi. Çocukken ip cambazı olmayı hayal ederdi. Yazlık evimizin bahçesinde iki elma ağacının arasına ip girip denemeler yapardım. Ama sirke katılmak yerine polis oldum ve ailemi neredeyse aynı derecede hayal kırıklığına uğratmayı başardım.
Fon Katsov yavaşça omuzlarını silkti.
Ama bizim işimiz ve ip cambazınınki arasında aslında pek çok benzerlik vardır.
Fon Katsov başıyla Saraç'ı işaret etti.
Dengeni korumak, her ne olursa olsun, odağını yitirmemek. Ne dediğimi anlıyorsun değil mi Natalie?
Peki ya resimdeki adam, Tower Bridge'de yürüyen?
Carl Valende. Aslında Tower Bridge'in yanında yürüyor. Başardığı şeyi değiştirmese de düzeltmiş olayım.
Fon Katsov biraz doğruldu. Köpek yeniden kuyruğunu sallamaya başladı.
Carl Valende dünyadaki en yetenekli ip cambazıydı. 1920'lerde kendi akrobat grubunu kurmuştu. Ve kırdığı rekorların çoğu günümüze kadar geldi. Carl'ın ihtisası aşırı yükseklerdi. Gökdelenler arasında yürür, köprüler geçerdi. Nadiren güvenlik ekipmanı kullanırdı. Hatta hayatın yalnızca sirk ipindeyken var olduğunu, geri kalan her şeyin yalnızca beklenti olduğunu söylüyordu.
Fon Katsov başını hüzünle iki yana salladı.
Ne yazık ki artık böylesi kahramanlar yaşamıyor Natalie. Şimdi her şey imajla ilgili. Hak edecek hiçbir şey yapmadan şöhret olmakla.
Fon Katsov köpeğin sırtını hafifçe okşadı.
Carl Valenda sanatı için öldü. 1979'da Porto Rico'da iki otel arasında yürürken düştü. Aslında emekli olmuştu. O sırada 70'ini geçmişti. Ama bir nedenle yine de yapmaya karar vermişti. Daha ipi yarılamamıştı ki rüzgar onu yakaladı ve düşüp öldü. Daha sonra karısı onu 50 senedir tanıdığından bahsetti. Onu yüzlerce defa ölüm tehlikesi barındıran yürüyüşlere hazırlanırken izlemişti. Ama ilk defa bu son yürüyüşte düşme riskinden bahsettiğini duymuştu. Yani başarısızlık olasılığından.
Fon Katsov başıyla duvarı işaret etti.
Seminerlerimde sık sık Carl Valenda'dan bahsederim. Başarısızlık fikrinin aklınıza girmesine izin vermeli, ne kadar tehlikeli olduğuna dair bir örnek olarak kullanırım.
Fon Katsov bir kez daha gülümsedi.
Umarım bu sorunu yanıtlamıştır Natalie.
Yanıtladı ama aslında başka bir sorum daha var. Sakıncası yoksa Eugene?
Natalie iki adam da kendisine bakana kadar bekledi. Sonra en sevimli gülümseyişini ekledi.
Elbette canım.
Fon Katsov kupasını kaldırdı. Natalie derin bir nefes aldı. Söylemek üzere olduğu şeyi söylemenin iyi bir fikir olup olmadığını düşündü. Ancak birkaç haftadır sessiz takılıyor, Ricard'a istediği bir şey teslim edemiyordu. Biraz risk almanın vakti gelmişti. İpe adım atma zamanıydı.
Bana Janus hakkında bildiklerini anlatabilir misin? Mesela kimdir o diye sordu.
Ve Fon Katsov'un yudumladığı kahve boğazına kaçınca mutlulukla gülümsedi.
Atıf golfün izini Slotsbaken civarında bir süre kaybetmişti. Stortorget'te ansızın sola dönünce şaşırmış, beklemek zorunda kalmıştı. Meydana girdiğinde ise golf gitmişti.
Ama neyse ki seçim yapması gereken çok fazla sokak yoktu ve park yerleri daha bile azdı. 10 dakika kadar Gamla Stand'a dolandıktan sonra golfü Store Torget'ten yalnızca 200 metre ileride hatalı park etmiş halde buldu. Ne yazık ki burası sokağın tümünü kapamadan kamyoneti sığdıramayacağı bir yoldu. O da kamyoneti köşeye park etti. Dikenli tel salkımlarından birini golfün ön tekerleklerinden birine yapıştırdı ve iyi bir görüş açısı sunan bir kapı girişine kuruldu. Şimdi tek yapması gereken beklemekti.
Gerçek şu ki diye söze girişti Von Katsu kendini toparladığında, Janus'un kim olduğunu bilmiyorum ve sebebi çok basit.
Von Katsu boğazını temizledi.
Bana kim olduğunu hiç söylemedin David.
Von Katsu hala Natalie'ye bakmakta olan Sarah'a döndü.
Burada birkaç defa buluştuk ama genelde ben sana bir şeyler anlatıyordum. Her şeyin nasıl başladığını, denetmenlerin neler yaptığını, nasıl düzenlediğimizi, rutinlerimizi, kurallarımızı. Yıllar içinde öğrendiğimiz bir sürü şeyi, asimetrik bir düşmana karşı cepheden bir savaş yürütmenin imkansızlığını, farklı bir perspektiften yaklaşmanın önemini.
Yaşlı adam iç geçirdi.
Ama daha sonraları Dreyer ve iç soruşturma ekibi cadı avlarına giriştiklerindeki kaosla ilgini çekmişti. Kendimizi yok etmeye yaklaşmıştık.
Natalie von Katzow'un bahsettiği şeyi anlaması da bir şey dememeye karar verdi.
Sen bu yüzden ayrıldın, birimi korumak için. Kurduğun her şeyi korumak için dedi Sarah gözlerini gönülsüzce Natalie'den başka yöne çevirerek.
Von Katsov ağır ağır başını salladı, aniden yorgun görünmeye başlamıştı. Kanepede arkasına yaslandı.
Benim bildiğim David seni ABD'de bir eğitime yolladığımız. Biz diyorum çünkü resmi bir statüm olmasa da Atlantik'in öbür yakasında hala nüfuzumu kullanabiliyordum. Döndükten kısa bir süre sonra Janus ismini verdiğin gizli bir projeden bahsetmeye başladın. İlk sermaye için benden yardım istedin. Sana o konuda yardımcı oldum ve okuduğum bir kitaptan hatırladım. Janus sembolünü gösterdim. Ama bana başka bir şey anlatmadın ve ben de doğal olarak sormadım. Şimdi geri dönüp bakınca buna çok memnunum.
Brutus aniden kanepede ayaklandı, koklamaya ve kulaklarını dikmeye başladı.
Buna bazen yapıyor. Arthur onun hayaletlerin kokusunu alabildiğini söylüyor. Kayıp ruhların.
Von Katsov köpeğin sırtını okşadı.
Şaşırtıcı sayılmaz aslında. Ne de olsa Siyala Garstgatan'dayız. Burasının ismi ölen fakirlerle ilgilenen bir yardım kuruluşundan geliyor.
Von Katsov devam etmeden önce hayvanın tekrar uzanmasını bekledi.
David, korkarım eski uzmanlarımdan Janus'u ele geçirmeye çalışan sadece sen değilsin.
Molnar dedi Sarac.
Von Katsov başıyla onayladı. Peter onlardan biri ama başkaları da var. Bu meselede tarafsız olduğumu belli etmeye çalıştım. Peter beni akıl hocası olarak görüyor. Buna güvenip beni bu hikayenin olabildiğince dışında tutmasını istedim. Kısmen size yardımı dokunacak bir şey bilmediğim için, kısmen de herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermek istemediğimden.
Anlıyorsun ya David. Sehpaya doğru eğildi.
Janus'a ulaşmak isteyen insanlar onu bulmak için ne gerekiyorsa yapacak. Hiçbir kural yok.
Başını Natalie'ye çevirip ona baktı.
Bence yeteri kadar konuştum. Benim de gelsene canım, sana David'in buradaki bir fotoğrafını göstereyim. Daha genç ve daha mutluyken.
Von Katsov ayağa kalktı ve Natalie'yi bir dizi çerçeveli fotoğrafla dolu duvara doğru beraber yürümek üzere davet etti.
Burada bir yerde. Korkarım gözüm onu sana gösteremeyecek kadar kötü durumda.
Natalie fotoğraflara baktı. Hepsinde kameranın karşısına kurulmuş farklı grup insanlar vardı. Bazılarında yabancı bayraklar vardı. Bazıları ise şu anda bulundukları evin içinde çekilmiş gibiydi. Fotoğrafların altlarındaki beyaz şeritlerde katılımcıların isimleri ve unvanları yazılıydı. Çoğu polis memuru ya da savcıydı. Von Katzow'un işaret ettiği fotoğraf yurt dışında çekilmiş gibi görünüyordu. Çünkü katılımcıların iki yanında Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler bayrakları dalgalanıyordu. Natalie parmağını yüzlerin üzerinde gezdirdi ama Sarah'ı bulamadı. Derken tanıdık görünen birinde durdu. Sarışın, atletik ve kocaman gülümseyen bir adamdı. Natalie fotoğrafın altına bakıp isimleri okudu. Ona söylediğinden farklı bir ismi olduğunu görünce kas katı kesildi.
Ben şuyum. Sarah bir sonraki fotoğrafı işaret ediyordu. Sesi soğuktu.
Natalie hemen doğruldu, gülümsedi ve sanki bir şey görmemiş gibi yapmaya çalıştı.
Sarah'la göz göze gelir gelmez başarısız olduğunu fark etti.
33. ayrımın sonu. Sayfa 366.